çıktım bugün. Yine buna bağlı bir konu. Diriliş vaadi ile ilgili bir konu. Luka 24'ten belki şey yapacağız. Luka 24. bölüm. Yani bu diriliş konusunu işleyen değişik parçalar var. Luka'da, Yuhanna'da, Matta'da, Markos'ta. Luka 24. bölümde daha değişik bir şekilde ben bunu bir şekilde Gensheim'de de ele almıştım. Yine biraz üzerinden geçtim. Bunun yine tekrar üzerinden geçtim. Çünkü bu konu önemli olduğu için. İlk 12 ayeti belki okuyalım sevgili kardeşler. Gel Bülent istersen oku. Ya gel burada oku. İlk 12 ayeti oku bize. Değişiklik olsun ayağa kalkalım. Oturtacağız sizi zaten. Bir yarım saat daha oturacaksınız. Ayağa kalkalım. 24. bölümün ilk 12 ayetini okursun.
O burada yok. Dirildi. Daha Celile'deyken size söylediğini anımsayın. İnsanoğlunun günahı insanların eline verilmesi, çarmıha gerilmesi ve üçüncü gün dirilmesi gerektiğini bildirmişti. O zaman İsa'nın sözlerini anımsadılar. Mezardan dönen
Tamam. Teşekkürler. Buyurun oturun sevgili kardeşler. Şöyle başlayabiliriz. Zengin bir ailenin oğulları liseden mezun oluyor. Ve bu kişi zengin bir aile. Zengin bir çevrede oturuyorlar. O çevrenin bir geleneği var. Liseyi bitiren kişi bayan olabilir ya da erkek olabilir. Onlara bir araba almak bir gelenek haline gelmiş. Yani liseyi bitirdikten sonra o başarıyı ödüllendirmek için oranın geleneği mezun olan kişiye araba alıp hediye etmek. Bu ailenin reisi baba da oğluyla gidiyor. Ona hediye edeceği arabaya birlikte bakıyorlar. Ve her ikisi de değişik arabalara bakıyorlar ve bir arabayı beğeniyorlar. Ve bir arabayı, o arabayı almakta karar veriyorlar. Tabii günler yaklaşıyor ve doğum günü geliyor ve doğum gününde babası oğluna güzel bir paket hediye ediyor. Çok güzel bir paket hediye ediyor ve oğlan büyük bir heyecanla paketi açıyor ve paketi açıyor bir bakıyor paketin içerisinde bir kutsal kitap. Şimdi tabii ki oğlanın beklediği ne? Bir çek. Yani hediye olaraktan baba ona bir çek verecek. O çekle gidecek, arabayı alacak. Kafasındaki düşünce bu. Çocuk kafayı bu şekilde kurmuş. Ama paketin içerisinden bir çek değil, bir kutsal kitap çıkınca sinirleniyor, öfkeleniyor. alıyor kutsal kitabı, fırlatıyor bir tarafa ve evi terk ediyor. Öfkeden dolayı. Ondan sonra tabii ki bir süre geçiyor, evi terk ediyor. Arkadaşlarla beraber yaşamaya karar veriyor bu delikanlı. Ama babası da yaşlı. Bir süre sonra babası ölüyor. Annesi de daha önce ölmüş olduğu için tabii ki miras söz konusu oluyor. Miras içinde sağ olan, yani yaşamda olan bir tek evlat, oğul ve onu aramak zorunda kalıyorlar ve arıyorlar. Bir şekilde buluyorlar onu ve çağırıyorlar bu miras paylaşılması için. Ve o delikanlı çıkıyor, eve geliyor ve her neyse işlerini hallettikten sonra böyle hüzünlü bir şekilde üst kata, çatı katındaki odasına çıkıyor ağır adımlarla. Bakıyor ki kendisinin fırlatıp attığı kutsal kitap kendi çalışma masasının üzerinde duruyor. Yani çocuğun o liseye gittiği dönemde kullandığı çalışma masasının üzerinde duruyor. Ama üstü tozlanmış. Bu kadar toz var üzerinde. Alıyor kitabı. Hemen açıyor, bakıyor hani kutsal kitabın içindeki ayetlere bakarken açar açmaz ve biliyorsun eğer kitabın arasına biz bir şey koyarsak genelde, değil mi? İlk açtığımızda orası denk geliyor, değil mi? Arada bir bakıyor, kitabın arasında kendi adına yazılmış araba için alabileceği çek. Ne acı verici bir şey sevgili kardeşler. Gerçekten birçoklarımız Tanrı'ya karşı aynı aslında tutum içerisindeler. Tanrı ne yapıyor? Aslında bu diri sözü aracılığıyla bize sonsuz armağanı bize sunuyor. Ama insanlar ne yapıyor? Bu değiştirilmiştir diyerekten ya da bunun içindeki sözler oynanmıştır diyerekten alıyorlar, içine bile bakmadan, hiç üzerinde kafa yormadan ne yapıyorlar? Fırlatıp bir tarafa atıyorlar. Ama televizyon ekranlarından bol bol yalanlarla yapılan reklamlara bal gibi yutuyoruz, değil mi? İnsan olaraktan. Diyorlar ki eğer şu aleti alırsan kısa zaman içerisinde göbek kaslarına kavuşacaksın. Göbekteki yağlar gidecek, yandaki yağlar gidecek. Ya da tamamıyla bitkisel olan bu kremi alırsan yüzdeki kırışıklıklar gidecek, yüzdeki lekeler gidecek, değil mi? Ya da ne bileyim işte şu tozu alırsan kilo verme konusunda arzu ettiğin ölçülere varacaksın diyerekten ne yapıyorlar? Bizim beynimizi bir şekilde yıkıyorlar, değil mi? Ve bizler de hiç düşünmeden büyük bir istekle kalkıyoruz. O söylenen alet olabilir ya da krem olabilir ya da vitamin hapları olabilir ya da tozlar olabilir. Alıyoruz ama uzun sürmüyor. Yanıldığımız. Ve büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz ama işten geçtikten sonra sevgili kardeşler. Onun için bizim Rabbimiz gerçekten o göksel tahtını terk etti. Yeryüzüne geldi, yaşadı ve Tanrı'nın görkemini, yüceliğini eksiksiz, kusursuz, en ayrıntılı bir şekilde yaşam tarzıyla, yaptıklarıyla yansıttı ama ölümde kalmadı. Ölümden görkemle dirildi hamdolsun. Ve bizler sadece bizleri böyle bir sevinçle baş başa bırakmadı, aynı zamanda giderken bizlere sözünü emanet etti hamdolsun. Elimizde onun sözü elimizde. Kendimizi o söze vererekten, o söze bağlanaraktan kendimizi yetiştirebiliriz, kendimizi geliştirebiliriz. Kendimizin daha iyi bir noktaya gelmesine bu kutsal söz gerekli olan desteği bize verecektir. Şimdi bu diriliş konusuna baktığımız zaman bu okuduğumuz 24. bölümün ilk 12 ayetinde 3 tane kanıt önümüzde dikiliyor. 3 tane kanıt. Yani Rabbimizin dirildiğini gösteren, ölüm üzerinde yengi kazandığını açıklayan üç tane kanıt önümüzde dikiliyor. Bunlardan bir tanesi boş çarmıh. Yani çarmıhın boş olması. Ben o zaman şunu söylüyorum. Yeri geldiğinde bunu benden duymuşsunuzdur zaman zaman. Şu aşağıdaki çarmıhı çok seviyorum onun için. Yani bazı çarmıhlar vardır. Üzerinde genelde Katoliklerde daha çok fazla görüyoruz bunu. Değil mi? Üzerinde İsa'yı simgeleyen bir heykelcik. Kafası önünde masum eyik. Değil mi? Zavallı bir görüntüde bir çarmıh. Ben o tür çarmıhları hiç sevmiyorum. Benim Rabbim çünkü zavallı çarmıh üzerinde acınacak halde kalmadı. Benim Rabbim ölümden dirildi. Ben aşağıdaki çarmıha baktığım zaman çok seviyorum. O çarmıha baktığım zaman o çarmıhta siz bir şey fark ettiniz mi? Aşağıdaki çarmıhta bak. Bu sene yine yapacağız. Herhalde Haziran 24 mü? Ha, 24 Haziran'da yine birlikte toplantı yapacağız aşağıda. Yine ona dikkat edin. O çarmıhta çok önemli bir şey var. Yani sadece çarmıh yok ama çarmıhta İsa'nın gerçekten o çarmıhta öldüğünü simgeleyen bir takım belirtiler var, bir takım simgeler var. Kan izleri var değil mi? Hiç gördünüz mü onu? Kırmızı, kafasını koyduğu yerde, ellerini koyduğu yerde, ayaklarının olduğu yerde, orada kurumuş kan izlerini aşağıda görebiliyoruz. O açıdan ben sizi biraz böyle diriliş sabahına götürmek istiyorum. Yani o pazarı, biliyorsunuz cuma günü çarmıha gelirdi ve ertesi günü sep günü olduğu için, cumartesi günü olduğu için cesetler mezara konması gerekiyordu. Cuma günü mezara kondu ama pazar günü Rabbimiz hamdolsun, pazar sabahı üçüncü gün ölümden görkemle dirildi. Ama onun öncesi tabii ki o sabah birçok kadın beraberinde değişik baharatlardan yapılmış karışımı da yanlarına alaraktan yavaş yavaş Rabbimizin gömülü olduğu mezara doğru ilerlediler. Şimdi gözünüzde birazcık canlandırmaya çalışın. O kadınların isimlerinin neler olduğu bize Markos 16. bölümde birinci ayette bize söyleniyor. Mecdenelli Meryem, Yakup'un annesi Meryem ve Salome. Evet. Şimdi yürürlerken elindeki o baharatlarla karışımla yürürlerken tepeye vardıklarında hepsi duruyor bir anda. Hareketsiz, sakin bir biçimde İsa'nın gerilmiş olduğu o Golgota tepesindeki o çarmıhlara gözleri yaşlı, hüzünlü bir şekilde bakıyorlar. Biliyorsunuz bir gün öncesi, pazar sabahı bu, bir gün öncesi cumartesiydi. Sep günü olduğu için çalışmak yasak. Onun için çarmıhlar Golgota tepesinden aşağı indirilmedi. Çarmıhlar orada. Ve o çarmıhlardan bir tanesinde de ne oldu? Ortasında, sağında bir tane, solunda bir tane, kendisi ortada. O çarmıhlardan bir tanesinde de bizim Rabbimiz yaşamını orada feda etti sevgili kardeşler. Şimdi bu çarmıha biraz böyle yakından bakarak mercek altına almak istiyorum sevgili kardeşler. Şimdi çarmıhın o üst kısmına baktığımız zaman aynı aşağıdaki çarmıhta olduğu gibi Rabbimiz biliyorsunuz kafasını oraya yasladığında orası kana bulandı çarmıh. Neden kana bulandı biliyor musunuz? Dikenden taç koymuşlardı. Ama dikenli taç ona bir şey yapmadı. Dikenli taç ona hiçbir şey yapmadı. Dikenli taç üzerine bir sopa vurdular. O dikenler içine girdikten sonra köküne kadar dikenler girdi ve o kanlar akmaya başladı dikenler girdikten sonra ve o kanlar çarmıha, ağaca bulaştı. Ama İsa oradan alınmış da olsa kuru kan orada vardı. Ve o kişiler çarmıha baktıklarında hüzünlü bir şekilde gözyaşlarıyla oradaki kurumuş kanı gördüler sevgili kardeşler. Ve çarmıhın sağ ve soluna baktıklarında çivilenen ellerden akan o kanı da görmüşlerdi. Ama bel kısmında da bir şekilde kan bulaşmıştı. Değil mi? Orada böğrüne mızrak sokmuşlardı. Değil mi? Ve delerek bir şekilde gerçekten insan bunun üzerinde düşündüğü zaman ne kadar acı verici bir durum gerçekten. Ve bakıyoruz adım adım arkasında o mızrağın delmiş olduğu şey belki önden oldu ama arkadan olmadı ama arkada kan nasıl bulaştı? Çarmıha gelmeden önce ya doğası recht ya genel. O dönemde gırbaç biliyorsunuz çarmıha gitmeden önce gırbaçlandı Rabbimiz. Ve metal parçaları vardı ucunda. Ve o gırbacı vurduklarında gırbacın o ucundaki metal parçalar arkasına batıyordu, giriyordu ve çekerken o deriyi de sıyırıyordu aşağıya doğru. Tekrar vuruyorlardı, tekrar aşağı doğru böyle sıyırıyorlardı. Kan içerisindeydi yani kan, o zaten o Passion dedikleri İsa'nın acıları son 12 saatle ilgili bir film vardı. O filmde ne kadar kanlıydı o film. Yani aslında var ya hiç abartma yoktu orada aslında bana göre. Filmin bazı şeylerini ben beğenmedim, oradaki şeytanın şeylerini ama oradaki İsa'nın içinde bulunduğu durumda hiçbir abartma yoktu. Belki eksik vardı, fazla yoktu. Gerçekten büyük acılar çekti sevgili kardeşler. Ve bütün bu, onun için yapılan bütün bu eylemler, onun gerçekten ne kadar büyük acılara katlandığını, bizim için nelere katlandığını çok net bir şekilde açıklıyor sevgili kardeşler. Buna sadece öğrenciler tanık olmadılar. Buna oradaki askerler de, oradaki bulunan halk da bunu, kendi gözleriyle buna tanık olmuşlardı. Ve bu olan görkemli olay sonucunda ne yaptılar? Öğrencilerin gelip cesedi çaldığı yalanını yaymaya başladılar ortaya. Yani mezarın yani boş olduğunu yalanlamak açısından bir şekilde ne yaptılar? İsa'nın evet çalındığı haberini bir şekilde yaymaya başladılar. Şimdi düşünün 10 balıkçı ya da 11 balıkçı Yahuda'yı saymazsak 11 balıkçı geliyor. Yani uzmanlar öyle söylüyorlar. 2 metre boyundaki bir mezarın ağzını kapatacak olan taşın ağırlığı aşağı yukarı 2 ton olduğunu söylüyorlar. 2 ton ağırlığındaki taşı geliyorlar, 11 öğrenci yuvarlıyor. Ondan sonra cesedi alıp kaçırıp götürüyorlar. Şimdi bu iki açıdan imkansız görünüyor. Birinci açıdan fiziki açıdan imkansız. 2 ton ağırlığındaki taşı öyle küçük bir taşı yuvarlayıp atmak gibi o kadar kolay bir şey değildi. Aynı zamanda da ikinci nokta çok önemli. Mezar Romalı yetkililer tarafından, hükümeti tarafından mühürlenmişti. Yani emniyet altına alınmıştı. O mühürü açacak kimse yoktu. Yani önemli bir yetki isim geliyordu o mühür ve o taş bu mühürle Roma hükümetini simgeleyen mühürle mühürlenmişti. Bugün çarmıh boş sevgili kardeşler. Beden yok ama bir vaat var. Beden yok, çarmıh boş ama vaat dipdiri bir şekilde karşımıza duruyor. Bakın ne diyor kutsal söz. İnsanoğlunun günahlı insanların eline verilmesi, çarmıha gerilmesi ve üçüncü gün dirilmesi gerektiğini bildirmişti. Yani Tanrı verdiği vaadi gerçekleştiriyor bir şekilde. Çok net bir şekilde evet, ölecek, gömülecek ama mezarda kalmayacak, ölümden görkemle dirilecek haberi. Demek ki bu okuduğum 24. bölümün, Luka bölümünün önceki bölümlerine baktığımız zaman bunu da çok net bir şekilde örneğin 9 ve 18. bölümlerde çok net bir şekilde görebiliyoruz. Ve bu 24. bölümün 6. ayetine baktığımız zaman o burada yok, dirildi. Demek ki bu şunu gösteriyor. Rabbimiz geldi, yaşadı, çarmıha gerildi, öldü, mezara gömüldü ama son söz neydi? O burada yok, dirildi. Demek ki bu söz şunu ispatlıyor, kanıtlıyor bize. Rabbimiz mezarda değildi. Çok daha öncesinden, daha o taş yuvarlanmadan önce Rabbimiz çok daha önce mezarı geride bırakmıştı sevgili kardeşler. Bizler de ne yapabiliriz? O zaman bu umutla dirilmiş bir zafer elde etmiş bir Rabbe ait olduğumuzun sevinciyle o çarmıh önüne gelebilir, onun önünde dikilebilir, bütün yükümüzü, bütün her şeyimizi onun ellerine teslim edebiliriz sevgili kardeşler. Rabbimiz bizim hak ettiğimiz ölüm cezasını kendisi üzerine alarak çarmıhta, acımasız çarmıhta kendini feda etti. Kutsal Kitap bize Romalılar'da diyor ki, herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. Romalılar 6:23. Ve yine aynı bölümün aynı bölüm 23. ayetinin ikinci kısmına baktığımız zaman diyor ki günahın ücreti ölümdür. Demek ki Rabbimizin çarmıhta ölmesi gerekiyordu. Onun için Tanrı'ya hoş göründü diyor onun çarmıh ölümü. Çünkü bizim günahlarımızın karşılığı bir bedel olaraktan çarmıhta ödenmesi gerekiyordu sevgili kardeşler. Aslında geniş olaraktan baktığımız zaman biliyorsunuz birçok peygamberler yeryüzüne geldi. Yaşadılar, birçok şeyler yaptılar ama sonunda ölüme yenik düştüler değil mi? İbrahim geldi, yaşadı, bir şeyler aktardı, göçüp gitti. Musa aynısını yaptı, Davut aynısını yaptı, Nuh aynısını yaptı ama hepsi ölüme yenik düştüler. Ama bizim Rabbimiz hamdolsun ölüm üzerinde zafer kazandı. Ve onun bedeni diğer bedenler gibi çürüme görmedi sevgili kardeşler. Onun için Kutsal Söz'de çok güzel bir ayet var. Benim çok çok sevdiğim bir ayettir. 4. bölüm, Habercilerin İşleri 4. bölüm 12. ayet. Çok net, çok açık bir şekilde orada vurgulanıyor. Bu göğün altında başka bir at yok ki onun aracılığıyla kurtulabilelim. Habercilerin İşleri 4, yani Aposto Geschichte 4 ya 12. Bu göğün altında başka bir isim yoktur ki onunla kurtulabilelim. Rabbimiz son nefesini verdiğinde tamamlandı diye haykırdı. Yani günah için, günahlarımız için bedelin ödendiğini bize açıklıyordu. Akıttığı o kan aracılığıyla Rabbimiz o tarihin gidişatını bile net bir şekilde çizildi. Ben diyorum ki yani şey olaraktan Rabbimiz o cuma öncesi o diyelim kitaplar açıldığında tüm insanlığın artık orada diyelim isimleri var ve her birinin yanında suçlu, günahlı. Suçlu, günahlı yazıyor. Ama pazar günü, sabahı Rabbimiz ölümden dirildikten sonra ne oldu? O suçlu ve günahlı ifadesi oradan kalktı, bağışlandı, aklandı. Onun için sevgili kardeşler ben diyorum ki Rabbimizin ölümü önemlidir. Bedel için gerekiyordu Rabbimizin çarmıhtaki ölümü. Ama ölümden dirilmesi çok çok daha önemliydi. Romalılar 4. bölümün 25. ayetinde çok çok sık sık kullandığım ayetlerden bir tanesi. O ayeti lütfen açın. O ayeti lütfen ezberlemenizi sizden rica ediyorum. Romalılar 4, ayet 25. Kersin çocuklarımıza her hafta ezberletiyor bir ayet. Ve biz herhalde 10 ayet ezberleyebiliriz aslında büyükler olarak da. Ama ben size bir ayet veriyorum. Romalılar 4, ayet 25. Ne diyor orada Sami? Ya, bak, aklanmamız için. Demek ki aklanmak nedir? Aklanmak nedir bilen var mı? Doğru olmak. Aklanmak, mahkemede kullanılan bir kelime aslında bu, Yunanca'da. Temize çıkmak. Yani, yargıç önünde suçlusun. Ve yargıç suçlu olmana rağmen diyor ki, beraat ettin. Yani aklandın. Yani temize çıktın. Değerli kardeşler, böyle bir şey olabilir mi? Benim Rabbim ölümden dirilmeseydi aklanmak gerçekleşmeyecekti. Ben bugün Tanrı'nın önüne çıktığım zaman suçlu ve günahlı olaraktan Rabbim diyecek ki ben onun için feda ettim, gerekli olan bedeli ödedim, o bana aittir. Anlatabiliyor muyum? Bu bizi sevindirsin, yüreklendirsin sevgili kardeşler. Diriliş kutlamasını büyük bir heyecanla kutlayın. 1 Nisan'ı iple çekin. O günü Rab sizin yüreklerinizi hazırlasın. Oradaki şeylere bakarken biraz yaşamaya çalışın. Çok güzeldi, ben geçen sefer çok etkilendim. Çok da birebir yapmışlardı, çok da güzel yapmışlardı. Ve simgesel olaraktan gerçekten de orada taşları alıp da daha sonra çarmıhın önünde bırakmamız bile o taşı, yani ağır, elimizde taşımak ağır. Düşün. Ondan çok daha ağır olan yükü Rab çarmıhta taşıdı benim için. Ama hamdolsun ki iyi ki dirildi sevgili kardeşler. Onun için aklandık, paklandık, temize çıktık, artık beraat ettik. Cezaevinde ölüm yargısı altında değiliz hamdolsun. Tekrar kadınlara dönüyoruz. Kadınlar ne yapıyorlar? Kısa bir zaman duruyorlar. Tepede dikili duran boş çarmıha baktıktan sonra ne yapıyorlar? Adım adım, yavaş yavaş o tepeden aşağıya mezara doğru ilerliyorlar. Ve Markos 16. bölüme baktığımız zaman 3. ayete, Markos 16 ayet 3'e baktığımız zaman orada kendi aralarında konuştuklarını görüyoruz. Diyorlar ki kendi aralarında, ya mezar taşını biz nasıl kaldıracağız? Çünkü dedim ya 2 ton ağırlığında. Bir de mutlaka Roma hükümeti tarafından mühürlendiği de biliniyordu. Onlar da yasayı bilen insanlardı. Ve bu konuşmayı aralarında tartışıyorlardı. Ve çok tartışma devam ederken Matta 28. bölüme bakarsak orada bir deprem olduğunu söylüyor. Bir deprem oluşuyor. Bir deprem oluyor. Her taraf sallanıyor. Ve bir süre o depremden dolayı durmak zorunda kalıyorlar. Yani mezara doğru ilerlerken bu olay gerçekleşiyor. Ben biraz gözünüzde canlandırmanızı sizden rica ediyorum. Onun için böyle küçük küçük detaylarla size açıklamaya çalışıyorum. Çok korkuyorlar tabii deprem karşısında ve birbirlerine bakıyorlar ama ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Ve ne yapıyorlar? Çok doğal bir şekilde birkaç dakika beklemeden sonra yürüyüşlerini aksatmadan devam ediyorlar. Ve ne yapıyorlar? Mezara yaklaşıyorlar ve mezara yaklaştıklarında oradaki olan oluşum, oradaki durum onları müthiş derecede şoke ediyor. Ve gözlerine inanamıyorlar sevgili kardeşler. Çünkü mezarı bekleyen askerler baygın bir şekilde yerde yatıyorlardı. Ve mezar taşı da bir şekilde sanki küçük bir taş gibi bir kenara yuvarlanmıştı. Neden? Mezar taşı neden yuvarlanmıştı? Rabbimiz dışarı çıkabilsin diye. Değil mi? Bunu ben burada bazen yapıyorum, söylüyorum. Değil mi? Rabbimiz dışarı çıkabilsin diye mezar taşı yuvarlanması gerekiyordu. Doğru mu? Peki neden mezar taşı yuvarlandı? Buyur Özlem. Ladies first. Tabii. Bu kadar hiç. Belki değil. Belki'yi kaldır budur. Kesinlikle budur. Ben de %100 eminim. Hem öğrenciler, Petrus'la Yuhanna da daha sonra girecek, içeride kanıt olaraktan görmesi lazım. Onlar nasıl gireceklerdi içeri? Kaya varken mümkün değil. Rab dilediği kayanın kalkmasına gerek yoktu. Ama birileri içeri girmesi ve gözleriyle tanık olması gerekiyordu. Çünkü neden? Bizde var olan bir şey var. Görmeden inanmam. Gözlerimle görmem gerekiyor. Tanrı ne yapıyor? O zemini de hazırlıyor. Taşın bir tarafa yuvarlanmasını ama depremi kullanıyor ama başka bir şeyleri kullanıyor. Taşın yuvarlanmasını sağlıyor ki kadınlar içeri girsin, daha sonra öğrenciler içeri girsin, oradaki kanıtları net bir şekilde gözleriyle görsünler diye taş bir tarafa yuvarlanmıştı. Ve orada çok güzel bir şey var. O beni çok heyecanlandırıyor. Melek taşın üzerine oturmuş. Kadınlara ne diyor? Matta 28'i açabilir misiniz? Matta 28, 5 ve 6. ayetler. Matta 28. Ha? Tabii. Beşinci ve altıncı ayetler. Kim okuyor? Özlem oku bakalım. Amin. Amin. Bu çok müthiş bir beyan sevgili kardeşler. Önce korkmayın diyor. Onları teselli ediyor. Çünkü Tanrı korku tanrısı değil hamdolsun. Çobanlara da korkmayın demişti. Değil mi? Rab korku tanrısı değil hamdolsun. Ve aradığınızı biliyorum diyor. Ama o aynı söylediği şekilde sözünde durdu ve mezarı terk etti. Ölüm üzerinde yengi kazandı. Ve bu bizi ne yapıyor? Evet. O burada yok. İsa Mesih dirildi sözü bizi aslında ikinci noktaya götürüyor. Birinci nokta neydi? Mezar çarmıh boştu. Birinci kanıt bu. Çarmıhın boş olduğu. İkinci noktamız ne? Mezar boştu. Bu da ikinci noktamız sevgili kardeşler. İkinci kanıtımız mezarın boş olduğu. Şimdi Rabbimizin mezarı terk etmiş olması, mezarı geride bırakmış olması, verdiği tüm vaatlerin yerine getireceğini bize açıkça gösteriyor. Demek ki eğer İsa ölümü yendiyse, eğer İsa mezarı geride bıraktıysa, ölüm üzerinde yengi kazandıysa, bu bize şunu gösteriyor. O zaman biz de öldüğümüzde, öldükten sonra dirileceğiz ve sonsuz yaşamı yaşamak için devam edeceğiz. Bunu söylüyor, açıklıyor. Boş mezar bize bunu açıklıyor. Neyi açıklıyor? Biz de bir gün öleceğiz ama ölümden dirileceğiz. Bu bizi teselli etsin. Boş çarmıh, boş mezar. Onun için Kutsal Söz'de çok net bir şekilde öğrencilerine Yuhanna 14. bölümde 19. ayet çok net bir şekilde öğrencilerine çok güzel bir şey söylüyor, teselli ediyor onları. Yuhanna 14 ayet 19. Ben yaşadığım için siz de yaşayacaksınız. Bak, bu çok harika bir şey. Bakın, bir de İbraniler 7. bölümü açın. Bu şimdi öyle otomatikman aklıma geldi. Çünkü sevdiğim bir ayet. Bunu burada sık sık yine kullandım. İbraniler 7. bölümü açın. 25. ayet. Tam bunu harika bir şekilde destekliyor. 7-25. Ne diyor Sami Türkçesi? Burada dur. Şimdi bizim Rabbimiz tüm yaşayanları iman etmiş olanları, evet demiş olanları kurtarabilecek yeterlikte mi? Güçte mi? Peki neden? Neden o güce sahip? Okumadan söyleyin. Yanıt çünkü ikinci kısmında var. Neden? Ya, duası ya. Val erlet. Yani ne diyor? Onun devamını oku Sami. Çünkü her an. Ya hep, her an. Evet doğru. Aynı sözler zaten. Her an hep yaşamaktadır. Demek ki şöyle diyebiliriz. Rabbimizin yaşıyor olması bizim de yaşayacağımızın garantisidir. Eğer Rabbimiz yaşıyorsa bu da bize şu garantiyi veriyor. Ben de yaşayacağım onunla birlikte. Amin. Rabbimiz ölüm üzerinde yengi kazandı. Ölümün dikenini üzerinden aldı. Ve ölümün dikenini almakla ölümün gücünü ortadan kaldırdı. Ve bizi sonsuz yaşamı yaşayalım diye ölümün o pençesinden bizi özgürlüğe kavuşturdu hamdolsun. Belki bunu duydunuz, hatırlayacaksınız belki. Bununla da noktalayacağım. Bir baba, oğluyla bir bahar günü, oğluyla beraber yolculuğa çıkıyor. Yolculuğa çıkıyor. Bir bahar sabahı, oğluyla beraber yolculuğa çıkıyor. Yolculuğa çıkarken, tabii ki oğlunun arabayla çıkıyor yola. Oğluyla beraber yolculuğa çıkıyor. Ama oğlunun bir sorunu var. Arıya karşı alerji. Biliyorsunuz arıya karşı alerjisi olan insan ne olur? Soktuğu zaman benim abimin mesela arıya karşı alerjisi var. Bir keresinde biliyorsunuz bizim Türkiye'de piknikler çok boldur. Yine bizim İzmir köftesini yaparken o kıymadan arı soktu abimin parmağını. Yani zor yetiştirdik. Şimdi artık yanında bir şey taşıyor. Yani arı sokmasında hemen o panzehri alsın diye. Çünkü anında alerjisi olduğu için kısa zaman içerisinde ölüm mümkün gerçekleşiyor. Eğer onu için gerekli olan o ilaç verilmezse. Ve o hava çok sıcak olduğu için camı birazcık aşağı indiriyor babası. Ondan sonra o arabada giderken arı vız diye içeriye giriyor. Arı bir tane arı giriyor içeriye. Vız vız uçarken çocuk da biliyor ya arıya karşı alerjisi olduğunu çok korkuyor. Hem bağırıyor hem ağlıyor ve babası şaşkınlık içerisinde hem arabayı kullanması gerekiyor hem dikkatini önde toplaması gerekiyor. Ama öbür taraftan da Rabbimizin gözleri bizim üzerimizde olduğu gibi baba da gözleri arının üzerinde arıyı takip ediyor. Arı vız vız uçuyor oğlunun etrafında. Ondan sonra tam bir fırsatını buluyor. Baba arıyı yakalıyor. Havada yakalıyor arıyı. Ondan sonra tutuyor. Arabayı sürmeye devam ediyor. Ve arı ellediğimiz zaman ne yapar arı? Sokar. Ne yapar biliyor musunuz? Sonra ne yapar soktuğu zaman? Neden ölür? Arının özelliği bu sevgili kardeşler. Arı soktuğu zaman iğnesini %100 bırakıyor. Arı soktuğu zaman iğnesini bırakıyor. Ondan sonra ama bir süre sonra da kendisi ölüyor. Arı iğnesini bıraktığı için. Şimdi bakın. Yakalıyor, bir süre tutuyor ve bırakıyor. Arı uçup gidiyor. Ama çocuk tabii arı içeride. Vızz, heyecanla uçuyor arı. Çocuk hala bağırmaya ağırmaya çalışıyor. Ve baba diyor ki, oğlum korkmana gerek yok. Ağlamana gerek yok. Bak, iğnesi elimde. Rabbimiz ölümün dikenini aldı. Bak ne diyor? Lütfen okuyun sevgili kardeşler. Diyor ki, ey ölüm! Birinci kontrasa 15.55 açabilir misiniz? Birinci kontrasa 15.55. Birinci kontrasa 15.55. Ne diyor orada? Ey ölüm, zaferin nerede? Ey ölüm, ne diyor? Dikenin nerede? Diken babanın elinde. Diken Rabbimizin elinde. Ölümün dikeni bizim üzerimizde egemen değil sevgili kardeşler. Rabbimiz diyor ki o babanın çocuğuna dediği gibi, evladım, sevgili oğlum, sevgili kızım, neden korkuyorsun? Korkmana gerek yok. Bak, artık ölüm senin üzerinde egemen değil. Ölümün dikenini ben aldım. Onun için ölümden korkmamıza gerek yok sevgili kardeşler. Ölümün dikenini Rabbimiz aldı o çarmıhta, diriliş yerinde onu tamamen, onun etkisini tamamen ortadan kaldırdı. Hamdolsun. Onun için sevinelim ve yürekten coşalım. Yüreklerimizi eğelim, kafalarımızı eğelim ve şunu düşünelim. Rabbimizin çarmıhta ölmesi önemliydi. Ama asıl önemli olan ölümden görkemle dirilişi. Onun ölümden dirilmiş olması ölümün dikenini de ortadan kaldırdığını bize açıkça söylüyor. Sonsuza dek yaşayacağımızın garantisini veriyor. Bakın, buradaki ömür 70 yıl mı, 80 yıl mı bilmiyorum. Belki 60 yıl. Evimizin dönemi farklı olabilir. Biz kendimize iyi bakmaya çalışıyoruz. 80 yaşına da gelelim diye. Değil mi? Ama biliyor musunuz? Rabbimizin yanında 60, 70, 80 yıl yok. Orada daha uzun yaşayacağız. Sonsuz. Bunu nasıl mümkün kıldı? İşte ölümü ve dirilişiyle. Sevgili kardeşler, eğelim yüreklerimizi. Tabii konu, bir de üçüncü noktası var bunun. Ama üçüncü noktasını şimdilik bırakalım burada. Ama iki nokta üzerinde düşünelim. Çarmıh boştu. Ve boş olan çarmıh Rabbimizin bizler için nelere katlandığını çok açık bir şekilde gösteriyordu. Boş çarmıh. Ve mezar boştu. Ve bu mezarın boş olması da bizlere şunu gösteriyor. Rab ile birlikte sonsuza dek yaşayacağız. O zaman gelin bu önümüzdeki haftaları bu bilinçle kalalım. Bu bilinçle yaşayalım. Yaşayan bir Rabbim var. Diri bir Rabbim var. Eğelim yüreklerimizi, yine Sami her zamanki gibi duayla toplantımızı kapatır. Ama 20 saniye, 30 saniye sessiz kalalım. İçimizden gelirse eğer, Ya Rab, evet teşekkür ediyorum. Sen iyi ki varsın. İyi ki geldin ve kendini bizim için feda ettin. Hamdolsun ki biliyorum ki artık ölüm benim için bir kazanç. Kayıp değil.